Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Nurettin Yıldız imzalı İnsanlık da Mükerremdir başlıklı yazıyı sunuyoruz. İnsanın mükerrem olduğu elimizdeki kitabımızın ilanıdır. Allah Teala Adem'i ve çocuklarını mükerrem yaratmıştır. İnsan saygındır. İmanına veya küfrüne bakılmadan sadece insan olduğu için saygın tutulması emredilmiştir. En ağır savaş şartlarında, en ağır cezalandırma durumlarında dahi bu Adem evladının saygın tutulması gerçeği yok kabul edilemez bir hakikattir. İnsan meskeninden giyimine kadar, en değerli organlarından biri olan gözünden kesip attığı tırnağına kadar bu saygın tutulma dairesi içindedir. Henüz sesi veremediği yerde, yani anne rahmindeyken ses vermeye ve nefes almaya başlayacağı güne göre orada da saygın tutulur. Yolda yürüyen veya ana rahminde ayların geçmesini bekleyen biri olması aynıdır. Çünkü o insandır. Bebek veya cenin ya da reşit bir insan. Kural aynı kalmaktadır. İnsan mükerremdir. Her insan kendisini mükerrem bilmeye ve diğer insanlara karşı mükerreme layık bir tutum içinde olmaya mecburdur. Adem'in evladı olmak, kendi hemcinsleri arasında bir tarağın dişleri gibi bulunmak sonucunu getirmektedir. Hayatın herhangi bir alanında, insan olarak bulunduğumuz her zaman diliminde bizi kuşatan kural budur. Helal ve temiz yiyip içmekte mükellef olmamız bu insanlık sınırlarının zorunlu ettiği hakikattir. İnsan ve hayvan arasındaki fark yediği ve içtiğinde de açık gözle izlenebilir bir fark olmalıdır. Giyim böyledir. Oturup kalkma olarak özetlenebilecek sosyal ilişkilerdeki insan onuru taşımanın farkı da gözle izlenebilmelidir. İnsan kendisini ve diğer insanları insan olarak görmeye mecburdur. İnsan, mahlukatın en şereflisi olup sıradan oturup kalkma, yeme içme, giyinme veya konuşma düzeyinde kalamaz. Yaratılışa aykırı düşmek olarak görebileceğimiz bir hata, insan onurunun bizzat kişinin kendisi veya başka insanlar tarafından zedelenmesi olur. Gözümüz, kulağımız, el ve ayağımız, bütün sıhhatimiz bize Allah'ın emaneti ise ki öyledir, insanlık onuru ve saygınlığı da bize, bizi yaratanın emanetidir. Kendi organı bile olsa ona zarar vermeyi caiz olmaz gören mümin, İnsanı insan yapan değerlere de o değeri ihsan eden Allah'ın emaneti olarak baktığı için göz çıkarmayı algıladığı gibi algılar ve onur zedelemez. Onurunun zedelenmesine izin vermez. Hiçbir derinliğe inmeden bakıldığında mesela gıybetin en ağır haramlardan biri olarak bize gösterilmesinin hikmeti başka ne olabilir? Nemime neden cennete girmeye mani insan kökenli hastalıklardan biridir? Neden iftira cehennem ateşine davetiye kabul edilmiştir? İnsanın hayat hakkı saygın olduğu gibi onurlu bir hayat hakkı da saygındır. Böyle bakılması da bizim yaşadığımız asrın gerektirdiği bir kültür değildir. Mümin, insanın arkasından onun hoşlanmayacağı bir sözü konuşmayı, yani gıybetini yapmayı, onun ölü etini yemek gibi kabul eden kitabımız Kur'an'a iman ediyoruz. Bu da bizim, mümin kardeşimizin ve kendimizin onurunu ya da insanca bulunma hakkını zedelemeyi bir insan için en tiksindirici iş olarak görmemiz gereken, ölmüş etini yeme ikazına ya da insanı sözle de olsa saygın tutmamaya bakış derinliğimizi özetlemektedir. İnsan saygındır, insanın bedeni saygındır, insanın kimliği saygındır, insana ait olan şeyler saygındır, insanın kendisine ve kendisi gibi diğer insanlara saygıyı benimsemesi ise insanca bir iştir. Böyle bir bakış asla fantezi sayılamaz. Yaşadığımız evler insanca bulunduğumuz mekanlar olarak takdir edilmelidir. Mescitlerimizde insan olarak bulunmaya mecburuz. İş yerlerimizde vasfımız ne olursa olsun önce insanız. Konuşurken insanca konuşmaya, insanca olanı dinlemeye, insanın görebileceğine bakmaya, insanın temas edebileceğine temas etmeye mecburuz. Yürüyüşümüzden giyinişimize kadar insanca olmanın gereğine mecburuz. İnsanı kuşatan ve ona mecbur olunan her neyse o bir insanlıktır. Bireyi veya toplumuyla o insanlık biziz. Biz de insanız. İnsan da mükerremdir. Onu kuşatan insanlık da mükerremdir. Nurettin Yıldız'ın kaleme aldığı İnsanlık da Mükerremdir başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenler. Şimdi de bir mülakatı aktaracağız Altınoluk Dergisi'nin Şubat sayısından. Klinik psikolog Mehmet Dinç ile insan ilişkileri üzerine İnsan İnsana Şifadır başlığını taşıyor bu mülakat. İslam'ın ölçülerinin hayat içerisinde, birbirimizle ilişkilerimizde yeterince devreye girmediği gibi bir düşünceden yola çıkarak insan ilişkilerinde neredeyiz meselesini sorgulamak istiyoruz. Ailede, iş hayatında, sokakta, trafikte, okul hayatında, devlet-toplum ilişkisinde kıran kıranalığın, bencilliğin, kibrin, tepeden bakmanın, hoyratlığın, şımarıklığın, şiddetin, hatta terörün görünürlüğünün arttığı gibi bir izlenim söz konusu. Hem ülkemiz planında ki halkı Müslüman bir ülkeyiz, hem genel dünya planında bu alanlarda kaygı duymamız gereken bir gidiş mi söz konusu? İnsanlık tarihi açısından ilginç bir dönemden geçiyoruz. Halihazırda insanlığın hayat şartları bile bildiğimiz İnsanlık tarihi açısından umut verici esasında. Her ne kadar böyle söyleyince çok insanın kafası karışacak, yok canım diyecektir. Çünkü insanlık olarak iyiye mi gidiyoruz, kötüye mi diye sokaktan geçen herhangi bir kişiye sorulsa ya da bir ev sohbetinde konu olsa çok sayıda insan kötüye gittiğimizi söyleyecektir. Sonrasında da örnek olarak yakın zamanda duyduğu felaketleri, savaşları, açlıkları ve kötü haberleri verecektir. Ancak resmin bütününe baktığımızda esasında hayat şartları açısından insanlığın iyi bir sürece doğru gidiyor olduğunu görüyoruz. Mesela eğitim-öğretim açısından baktığımızda 1800'lü yıllarda dünya çapında okuma-yazma oranı %12,5 iken şimdi %85'i geçmiş durumda. Hayat süresi anlamında baktığımızda 1900'lü yılların başında hayat ortalaması dünya çapında 32 yaşken şimdi 70 oldu. Hürriyet anlamında baktığımızda 2 asır önce dünya çapında insanların %38'i sömürgeleştirilmiş topraklarda birçoğu köle olarak yaşıyorlardı. Çocuk ölümlerine baktığımızda sadece 30 yılda 5 yaş altı çocuk ölümleri dünya çapında %53 düşmüş durumda. Aşırı yoksulluk anlamında baktığımızda yine son 30 yılda aşırı yoksulluk yaşayan insan sayısı 1 milyar 850 milyondan 767 milyona düşmüş durumda. Yeni bitirdiğimiz 2018 yılında her gün 295 bin kişi ilk kez elektriğe kavuştu. Daha da önemlisi aynı yıl her gün 305 bin kişi ilk kez temiz suya kavuştu. Bunlar çok önemli rakamlar. Bir yanıyla umut verici, heyecan verici rakamlar. Bununla beraber hayat şartları anlamında insanlık iyi bir noktaya doğru giderken ruh sağlığı anlamında aynı şeyi söyleyemiyoruz. 2016 yılında 1 milyar üzerinde insanın ruh sağlıkları veya bağımlılıkla ilgili ciddi sorunlar yaşadıklarını görüyoruz. Dünya çapında her 6 kişiden biri bu sorunlardan, bu zorluklardan muzdarip. En yaygın olanı da kaygı bozuklukları. Ortalama %4 oranında ki oldukça yüksek bir rakam. Sonrasında depresyon, sonrasında alkol ve madde bağımlılıkları geliyor. Ülkemizde de rakamlar çok benzer. Ruh sağlığı veya bağımlılıklarla ilgili sorun yaşayanların genel nüfusa oranı %16,78 ve yine en yaygın kaygı %4,55 ve sonrasında depresyon %3,89. Peki ne oluyor da böyle oluyor? Öyle ya, her gün daha fazla sayıda insan hayat şartları anlamında eğitim olarak, su ve elektrik olarak, teknoloji ve diğer imkanlar olarak, hak ve özgürlükler olarak, ömür uzunluğu ve sağlık olarak ciddi anlamda ve oldukça hızlı bir şekilde iyiye doğru giderken, neden ruh sağlığı ve bağımlılıklar anlamında iyiye gidemiyoruz? İşte burada insan ilişkilerimiz devreye giriyor. Birbirimize güvenmememiz, birbirimizden emin olamamamız, kaygı bozukluklarını, birbirimize hoyrat davranmamız, birbirimizden hemen kırılmamız depresyonu, birbirimize destek olmamamız, birbirimize güç vermememiz bağımlılıkları körüklüyor. Ahmet Yüksel Özemre merhumun çok güzel bir sözü var bu konuda. Diyor ki, akıl temyize, temyiz temkine, temkin itidale, itidal hüsn-i zanna ve hüsn-i zanda beşeri münasebetlerde yumuşaklığa, edebe ve sulhe sevk eder. Tabii bunun tersi de var. Vehim su-i zanna, su-i zan tefrikaya ve nifaka, nifaksa fesada yol açar. Hayat şartları ne kadar kolaylaşırsa kolaylaşsın, ne kadar güzelleşirse güzelleşsin, ne kadar imkanlar ve alternatifler çoğalırsa çoğalsın, insan güven istiyor, emniyet istiyor, nezaket istiyor, metanet istiyor, destek istiyor, dayanmak istiyor. Bunlar olunca diğer imkansızlıklar bir şekilde idare ediliyor da, bunlar olmayınca hiçbir imkan bunların yerini tutmuyor. Peki insanın direnç alanları neler bu konuda? Bu konuda önemli bir araştırma var. 18. yüzyılın sonlarına doğru bir köyün insanları iş imkanlarından dolayı başka bir şehre taşınmaya karar veriyorlar. O zaman ulaşım araçları, yollar ve imkanlar bugünkü gibi değil ve yolculuğun 5 ay sürmesini bekliyorlar. Planları baharda yola çıkıp yaz sonunda gitmek istedikleri yere varmak. Yola çıkmalarının ardından yaşadıkları terslikler sebebiyle varacakları yere varamıyorlar ve kış bastırdığından bir mağaraya sığınarak bin bir zorluk ve imkansızlıkla kışı orada geçiriyorlar. Bu insanlara bir sonraki senenin baharında ulaşılıyor ve görülüyor ki 120 kişi olarak başladıkları yolculukta 70 küsur kişi kalmışlar. 50'ye yakın kişi hastalık, kaza vesaire sebebiyle hayatını kaybetmiş. Grubu inceliyorlar. Kalanlar genç, sağlıklı ve güçlü olanlar. Gidenler yaşlı, hasta ve zayıf olanlar mı diye. Çünkü normalde akıl böyle bir çıkarsama yapar. Ancak durumun hiç de öyle olmadığını, sağ kalanlarla ölenler arasındaki farkın genç olma, güçlü olma, sağlıklı olma değil, ailesi ve akrabalarıyla seyahat edip etmemek olduğu ortaya çıkıyor. Yani ailesi ve akrabalarıyla seyahat edenler, yaşlı, zayıf ve hasta da olsalar sağ kalıyorlar, yalnız başlarına seyahat edenler, genç, güçlü ve sağlıklı da olsalar hayatlarını kaybediyorlar. Büyüklerimize, savaşlar, göçler, kıtlıklar yaşayan dedelerimize, nenelerimize sorsak onlar da benzer hikayeler anlatırlar. Çünkü insan insana şifadır. Bu şifayı kaybettik. Bugün de yanlış yerlerde arıyoruz. Nasrettin Hoca'nın çok güzel, meşhur bir fıkrası var. Hoca evinin bahçesinde telaşla bir şey arıyor. Komşular telaşını görünce, "Hoca ne arıyorsun, yardım edelim," demişler. Hoca, "Sormayın komşular, anahtarımı kaybettim," deyince komşular da aramaya başlamışlar. Bahçe çok büyük değil, bakmışlar, bakmışlar, bulamamışlar. En sonunda birisi, "Hocam," demiş, "emin misin burada kaybettiğine?" Hoca, "Yok, ben burada değil, samanlıkta kaybettim," demiş. Komşular şaşkın, "Peki niye burada arıyoruz?" diye sorunca hoca ibretlik cevabını vermiş. "Çünkü orası karanlık, burası aydınlık." Müslümanlar olarak meselenin neresindeyiz? Biz de genelde insanların, özellikle Müslümanların sorunlarını düşündüğümüzde kaybolduğumuz karanlık yerlere bakmak yerine daha kolay görünen aydınlık yerlere bakmayı tercih ediyoruz. Ama emin olun 1000 yıl baksak bulamayacağız. Daha güçlü, daha zengin, daha büyük olmadığımız için kaybettiğimizi düşünüyor, bütün dikkatimizi, bütün gayretimizi, bütün desteğimizi bu alanlara yoğunlaştırıyoruz. Siyasetin, ekonominin ve teknolojinin sorunlarımızı çözeceğine inanıyoruz. Ancak bir durup düşünelim, tarih boyu Müslümanlar olarak ne kaybettiysek fakirlikten mi kaybettik, fitneden mi kaybettik, zayıflıktan mı kaybettik, tefrikadan mı kaybettik? Bugün sorumluluğu bizim dışımıza atabileceğimiz, kolay çözümlemeler yapacağımız bir sürece hiç girmeden ruhumuzun bize karanlık gelen noktalarına girmeye ve baştan aşağı insanlık, insanlar ve insanla ilgili ezberlerimizi bozmaya mecburuz. Ben bu fitnenin, bu tefrikanın neresindeyim? Hangi sözüm, hangi davranışım, hangi ilişkim bu fitne ve tefrikayı güçlendiriyor ya da zayıflatıyor? Sormamız lazım. Necip Fazıl Üstad'ın dediği gibi, soru verse ben neyim ve bu hal neyin nesi? Yetiş, yetiş, hey sonsuzluk varlık muhasebesi. Problemin odaklaştığı alan ne? Ne yapabiliriz? İnsan ilişkilerimizde hepimizin bildiği hata ve yanlışları detaylarıyla tasvir edip örneklendirmeyeceğim ancak ne yapabiliriz üzerinde biraz durmak istiyorum. Öncelikli olarak şu çokluk hastalığından kurtulmamız gerekiyor. Tekasür suresini okurken hepimiz müşrikleri düşünüp kızıyor ama hiç aklımıza kendimizi getirmiyoruz. Halbuki bu dönemin en bulaşıcı hastalığı çokluk hastalığı, çoğa sahip olma, çoğa sahip olmayı isteme hastalığı. Daha çok eşya, daha çok insan, daha çok iş, daha çok eser, daha çok bilgi, daha çok belge vesaire vesaire. Bereketin ne anlama geldiğini unutmanın, Peygamber Efendimizin hayatını sadece ibadet olarak okumanın bedeli olsa gerek bunlar. Bunun da detayına girmeden konumuzla ilgili boyutu üzerinde durayım isterim. Çok somut bir soru sorayım. Telefonumuzda kaç kişinin numarası var? Yüzlerce, binlerce değil mi? Çok insanın da bununla övündüğünü duydum ancak bilmeliyiz ki hayatımıza giren bir şekilde karşılaştığımız, ilişki kurduğumuz, alışveriş yaptığımız herkese karşı sorumluluğumuz var. Kısa karşılaşmalarımızda bile ilk kez gördüğümüz ve sadece belki bir defa göreceğimiz insana karşı bile asgari selam, tebessüm ve kaba olmama, onu kırmama sorumluluğumuz var. Bizi gören, tanıyan, bilen her insanın bizim elimizden ve dilimizden emin olmasını sağlama sorumluluğumuz var. Böyle bir sorumluluk taşırsa insan daha çok insan tanımaktan mutlu olmaz, endişe duyar. Ve belki böylesi de daha iyidir. Çünkü bu endişeyle daha dikkatli, daha kontrollü, daha düşünerek hareket eder. Ki ne kadar ihtiyaç duyuyoruz insan ilişkilerine, dikkat, kontrol ve düşünmeye. Yine detayına girmeden sonuç olarak şunu söyleyeyim bu konuda. Çok insanı az tanımak değil, az insanı çok tanımak gayretinde olalım. Çünkü insanın zihninin ve kalbinin bir kapasitesi var. Bu kapasiteyi iyi kullanmak, doğru değerlendirmek gerekiyor. Gerekli gereksiz ne kadar siyasetçi, film oyuncusu, şarkıcı ya da meşhur herhangi biri varsa, genel kültür kandırmacasıyla zihnimize ve kalbimize alırsak, nasıl kalbimize tecelli eder hak, nasıl zihnimizin gümanı hep ayan olur? Dünyadaki işimize yarayacak, yaramayacak her türlü habere kulak verirsek, gözümüz telefondan ve televizyondan ayrılmazsa nasıl sesini duyuracak eşimiz, nasıl gözümüz görecek gözümüze bakan yavrumuzu? Dunbar sayısı adında bir araştırma var. Buna göre insanın ilişki kapasitesi ortalama 150 kişi. Aşağı çekenler, yukarı çıkartanlar var. 120'den 230'a kadar rakamlar söyleniyor ama fazlası değil. Yani insanın düzenli ve derinlikli ilişki kurabileceği, dayanıp destek alabileceği belli bir insan sayısı var. Bunun üzerine çıkamaz, çıkarsa derinlik kaybolur, destek azalır. Bugün yaşadığımız biraz da budur. Az emek ve az vakitle çok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Halbuki insan makine değil, çok emek, çok vakit istiyor. Hayatımızdaki bizim için önemli 150 kişiye çok emek verip çok vakit ayırmazsak 150 bin kişiyi tanıyan bir insan olabiliyoruz belki ama eşimiz el kalıyor, çocuğumuz yabancımız oluyor. Danışma için bize gelen çocuklardan bazılarının çaresi derinlikli ilişki ihtiyacıdır. Anne baba yoğun çalışmakta ve hayat tarzlarını değiştirmeyi hiç düşünmemektedirler. Çocuklarını ihmal edip hep ikinci plana attıklarından çocukları sorun çıkarmaya başladıklarında bize getirirler. Beklerler ki bir süre haftada bir saat bize gelsinler ve sorunlar çözülsün. Halbuki çocuk 7 günde onlarca saat ilişki ihtiyacı içindedir. Sorarım, anne babanız yaşıyor mu diye, yaşıyor ama başka şehirde derler. Amca dayı sorarım, küstük derler. Hala teyze sorarım, çok yakın olmak istemiyoruz derler. Dost arkadaş sorarım, kimsenin vakti yok ya da bu devirde kimseye güvenilmiyor derler. Çok geçmiş olsun o zaman demekten başka çare kalmaz. Network diye bir şey dolanıyor dilden dile. Doğruluğu hiç düşünülmeden peşine düşülüyor. Daha çok insanla tanışmak, karşılaşmak, konuşmak isteniyor. Olur ya işim düşer, olur ya işe yarar diye bakılıyor. İbrahim Tenekeci abinin deyimiyle insana, insan olarak değil, imkan olarak bakmadır bu. Halbuki bizim derdimiz daha çok insanla tanışmak, karşılaşmak, konuşmak değil. Derdimiz hakkını verebileceğimiz ilişkiler kurmak. Derdimiz sorumluluğunu taşıyabileceğimiz insanlarla tanışmak. Derdimiz bir gönle girivermek. O da cennete götürecek bizi inşallah. Asırlar önce Yunus'un söylediğini bugün Sait Yavuz Hoca şöyle güzel ifade ediyor. Nasıl girsin cennete bir kalbe giremeyen? Ben yaklaşık 6 aydır Avustralya'dayım. Daha önce de 2,5 sene burada kaldım. Başkasını aşağı çekmek bizi yukarı çıkarmaz. Dolayısıyla hiçbir toplumun hatasını, eksiğini, gediğini konuşarak bir şey kazanılacağını düşünmüyorum. Onun yerine iyiliklerinden, doğrularından, artılarından neler öğrenebiliriz, onlara bakmak lazım kanaatindeyim. Halen Avustralya'dasınız. Müslüman toplulukların azınlık olarak yaşadığı bir toplumsal yapıyı gözlemliyorsunuz. Bir arada yaşama, ayrışma, izolasyon, entegrasyon, kayıplar, kazançlar, aldıklarımız, verdiklerimiz, çocuklarımız, aile ilişkilerimiz vesaire. Bu ilişkilerde ne tür tespitlerde bulundunuz? Avustralya çok kültürlü bir toplum. 200 yıllık bir mazisi var. Her milletten, her ülkeden insan var burada. İslamofobi yaygınlaşsın için çalışan gruplar ve müstakil bazı olaylar var. Ülkemizde Suriye'den gelen mülteci kardeşlerimiz aleyhine konuşulan her şey burada kelimesi kelimesine Müslümanlar için söyleniyor. İnanç, kültür, dil, coğrafya farklı olsa da fitnenin mantığı ve dili her yerde aynı galiba. Mamafih toplumun geneli çok kültürlülüğü sindirmiş gözüküyor ve herkesin kültürüne, inancına saygı gösteriyor. Bunu da lütuf olarak değil, vazife olarak, mecburiyet olarak, sorumluluk olarak yapıyor. Çünkü toplumsal beklenti bu yönde olduğundan aksi davranışlar toplumdan dışlanıp küçük gruplara hapsolmaya götürüyor. Burada benim gördüğüm ve genelde bizde ciddi eksikliğini hissettiğim birkaç hususu paylaşmak isterim. Öncelikle insanlar karşılaştıklarında birbirlerine genelde selam verirler, tebessüm ederler. Alışveriş yapıyorlarsa önce hatır sorarlar. Bunların çoğu otomatik ve formaliteden yapılır ama formaliteden yapılsa bile asık surattan, selamsız, sabahsız ilişkiden ve sıfır iletişimle alışveriş yapmaktan daha iyidir. Bir diğer önemli mesele insanlar kendi hayatlarıyla ilgileniyorlar. Başkalarının hayatlarını gözetleme, meraklanma ve hakkında konuşma çok şahit olduğum şeyler değil. Avustralyalı arkadaşlarla bir araya geldiğimiz zamanlar kimsenin aleyhine konuştuklarını duymadım. Garip ve ayıp karşılanıyor birinin arkasından konuşmak. Bir şey söylenecekse yüzüne söyler ama arkasından genelde konuşmaz. Tabii ki istisnaları vardır ancak benim yaygın olarak gördüğüm bu. Düzenli yaşama yine takdir ettiğim güzel özelliklerinden bir tanesi. Mesela benim komşularım birisi matbaacı, diğeri tesisatçı. Sabah 7-15.30 arası çalışıyorlar. Bunun için de sabah 5-5.30 arası kalkıyorlar ve gece muhakkak erken yatıyorlar. Genelde 9'dan sonra her yere yayılan bir sessizlik var. Onda uyuyorlar. Kurallara uyma genelde çok yaygın olarak var. Çöp atmama, doğru park etme, yayaya yol verme, gürültü yapmama vesaire gibi temel toplumsal kurallar konusunda herkes üzerine düşeni yapıyor. İnsan merkezli bir hayat kurulmuş. Büyük parklar, kütüphaneler, yüzme havuzları, bisiklet yolları herkesin evinden kolaylıkla ulaşabileceği ve kullanabileceği şekilde kurgulanmış. Lüks değil, devasa değil, sade ve işlevsel. Su her yerde var ve ücretsiz. Parklarda var, lokantalarda var. Susadığınızda su bulmanız hiç zor değil. İsterseniz paketli su da satın alabilirsiniz ancak şişede içmek isterseniz ücretsiz olarak alıp içebilirsiniz. Bunu Amerika'da da Çin'de de gördüm. Gördüğüm, gittiğim her yerde vardı ve ücretsizdi. Su en temel insan ihtiyacı ve en temel insan hakkı. Ülkemizde ecdadımızın her sokağa koydukları, zarafet ve sanatla süsledikleri asırlık çeşmelerimiz varken, onların akmaması, en temel insan hakkı olan suyun bile her yerde parayla satılması ve hatta bazı yerlerde istismar edercesine fahiş fiyatta satılması, yine insan ilişkilerimiz ve ahlakımız konusunda düşünmemiz, konuşmamız gereken belki en temel, en basit ama en önemli örneklerden biri. Bu noktada İslam adına ne söylenir? Anahtar açılımlar olarak neyi hatırlarsınız? Neler çeker bu gönül, söylesem şikayet olur diyor ya şair. Hepimizin gönlü çok çok dolu ama yine söylemeyelim, şikayet olmasın da biz ne yapabiliriz ona bakalım. Yine çokluk hastalığına düşmemeye çalışarak, büyük listeler hazırlamadan insan ilişkileriyle ilgili 3 hadisi şerifi aklımızda, kalbimizde ve dilimizde her daim canlı tutsak yeterli olur kanaatindeyim. Birincisi, Müslüman elinden ve dilinden emin olunan insandır hadisi şerifi. İkincisi, kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir hadisi şerifi. Üçüncüsü, selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabanızla ilişkinizi gözetiniz, gece insanlar uyurken namaz kılınız, güven içinde cennete giriniz hadisi şerifi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2019 sayısından yazılar paylaştık. Son olarak da klinik psikolog Mehmet Dinç ile insan ilişkileri üzerine İnsan İnsana Şifadır başlıklı mülakatı paylaştık. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun.